Bugün yeni bir serisi başlıyoruz. Serisinin ismi Ruhsal Gelişinin Yolu. Ve yani bir slide koyacağım ama şu anda yok galiba. Yani biraz erken geldi. Güzel slide yaptım. Well, ben yapmadım, Lee yaptı. Yaptırdım. yaptırdım. ama bu serisi çok faydalı olacak. Çünkü biz yani çok ilahi söyledik. Yani Rab seninle olmak istiyorum. Babam! Yani senin oğlu, senin çocuğu olmak istiyorum. Söyledik. Ve bu serisi nasıl yaklaşabildiğimizi söyleyecek. Nasıl oğlu daha çocuğu daha fazla onun iyi evlat gibi olduğumuzu anlatacak. Anlatabildim mi? O zaman heyecanlıyım. Çünkü isteğimiz var ve cevaplayacağız. Ama ilk önce bu soru var. Aramızda bisikletçi var mı? Bisiklet kullanan var mı? Oh, birkaç var. Bravo. Ve dışarıda var. Bravo. Bisiklet kullanmayı seviyor musunuz? Evet. Ben de yaptığımda çok az yapıyorum ama yaptığımda çok seviyorum. Ve bu ay çok önemli bir yarış var. Biliyorsunuz galiba bisikletçi olursanız. Le Tour de France. Oh. Ve orada Chris Froome var. İngiliz adam. kazanacak galiba. Neyse. İzliyor musunuz? Yok mu? Ha, tamam. Ali abi izliyor. Bravo. öyle değil mi? Yani çok güzel bir şey. Ve inanılmaz güçlü sporcu bisikletçiler de var değil mi? Yani adamlar. Yüzlerce spor yapıyorlar. Temmuz ayı boyunca hemen her gün 250 kilometre kadar yarışacaklar. Dağlardan geçerek. İnanılmaz. Yapabilir miyiz? Bisikletçiler yapabilir misiniz bunu? Benim gibisiniz o zaman. Ama ikinci slide var. Evet. Hatırlıyor musunuz? Siz ilk bisikletiniz kullanmaya başladığınız hatırlıyor musunuz? Yani ilk önce ne kadar zor olduğunu, ne kadar korkunç olduğunu hatırlıyor musunuz? Her an düşmek üzere hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Baba bana tut! Beni bırakma! Öyle oldu. Çocuklarımı çok iyi hatırlıyorum. Ama Le Tour de France izleyerek, o güçlü, kendinden emin bisikletçileri izleyerek, onların aynı başlangıcı yaptığını düşünmek zor. Ama ilginç. Onlar da aynı şekilde bizim gibi başladılar. Şimdi. Öyle oldu. Yani vazgeçmediler. Deneye bisiklet kullanmaya öğrendiler. Ve ne kadar güzel olduğunu anladılar. Ve bisikletçiler bisiklet kullanmaya güzel değil mi? Yani ne kadar özgür hissettik ilk öğrendiğimizde. Hatırlıyorum ben büyük bir kent içinde yaşadım ve bir tarafta oturdum. Ve birkaç arkadaşlarım öbür taraftalar. Yani bisikletiyle bir saat uzak oldu. Ama yani daha önce baba araba kullanabilir misin? Beni bırakabilir misin oraya? Sormam gerekiyordu. Şimdi bisikletim var. Her yere gidebilirim. O zaman özgür oldum. Hamdolsun. Oh. Evet. Özgürlük. Var. Saçlarınız rüzgarda uçuyordu. Benim de var o zaman da. Şimdi sakalım da. Ama istediğimiz her yere gidebiliriz. öğrenmekte disiplin gibi başladı. Değil mi? Zor oldu. Ama en sonunda bir kutlama haline aldı. Bir sevdik. Ve hayatımızda bazı disiplinler var. Değil mi? Yani el yıkama, ne söyleyeceğim, diş fırçalama, fırçalasın. Yani evet. Başka var mı? Yemek pişirmek bir disiplindir. Yani özellikle hanımlar için. Ama yani ben gençken nasıl diyeceğim, yatak toplamak, evet, yani o zor bana geldi. Ama şimdi düşünmeyerek yapıyorum. Yani Hristiyan hayatlarımızda ruhsal disiplinler var. Binlerce yılda Hristiyanlar ruhsal disiplinleri öğrenip sevdiler. Ve bugün bu yeni vaaz serisine başlıyoruz. Ruhsal gelişmenin yolu. Ve bu yol birçok disiplinleriyle yürüyoruz. Bunu uygulayarak bazı ruhsal disiplinleri anlatmak istiyoruz. Yani her defa bir tane anlatmak istiyoruz. Hem nasıl yaptığımızı hem de neden yaptığımızı anlatmak istiyoruz. Ve güzel slayt. Oh, evet. Yani kolay bir iş değil bu. Çünkü ilk olarak gelecek slayt bakabilir miyiz? Evet, daha iyi. Bunları okuyabilir misiniz? Yani bunlar... Evet, Lee bunu yaptı, ben yapmadım. Ama bazı disiplinler var. Oruç, hizmet, ıssızlık, itiraf, rebellik, derin düşünme, bağlılık. Bunlar hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü bu bizim dönemimizde nasıl yapmaya öğrenmiyoruz. İsa'nın, Pavlos'un zamanlarda bunları nasıl yapmaya öğrendiler, biliyorlardı. O zaman biraz yardım etmek istiyoruz kilisede. Ve bu kolay bir iş değil. Çünkü ilk olarak arkadaşlarımla ruhsal disiplinler hakkında bir vaaz serisi yapılacağını konuştuğumuzda onlar biraz şaşırmış ve endişelenmişler. Yani neden? Çünkü Türkçe dilinde disiplin kelimesi onlara da ölümlü bir çağrışım yapmıyordu. Gerçekten Türk toplumunda disiplin denince akla ceza, baskı gibi şeyler akla geldiğini öğrendim. Bu normal. Daha ilkokulda bile disiplin kurulu, disiplin cezası vardı. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Disiplin. Ben çok iyi oldum. O zaman hatırlıyorum ben ama. Ama askere gidince, yani mesela disiplin koşu ile tanışırız burası. Emirlere uymayanların cezasını çektiği bir nevi hapishanedir. Hatırlıyor musun abi? O zaman çocukluktan gençliğimize kadar disiplin kelimesi ile suç, ceza gibi kavramları eşleştirmişimizdir. Bu yüzden olsa gerek endişelenmesi normaldi herhalde. Ama daha sonra arkadaşlarımla biraz daha konuştuğumda aslında farklı bir anlamı olduğunu öğrendik. Bildiğimiz anlamını ek olarak öz denetim anlamını da taşıyordu. Yani el yıkama gibi. Ya da yatak toplama gibi. Böyle. Bir bisikletçi de böyleydi. Le Tour de France'ın her günkü 4 saatlik yarışı için aylarca her gün 8 saat bisiklet süre. Neden? Ceza mı? Hayır. Ceza olarak değil. Sonunda alınacak ödül büyüktür. Onu istiyorlar. Zafer kazanmak isterler. O zaman sonraki slayt. Chris Froome gibi kazanmak istiyorlar. Yani bu bir ceza mı? Hayır. amacımız var. Hedef, güzel. O zaman ben disiplin hakkında tecrübem olduğunu için onu sevdim. Bunu söyledim arkadaşlarıma ve hak etmediğim halde beni lütfu ile kurtaran Tanrı için bunu yapmak düşüncesi beni çok teşvik etti. Sonunda zafer kazanacağım ve ödülüm büyük olacak. Yani Vahiy 3:21'de ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim, dedi. Amin. Bunu istiyor muyuz? O ödülü, o hedefimiz var mı? Yoksa buraya gelme. Çünkü hedefimiz öyle. Yani onu istemezseniz kiliseye gelmesin. Galip gelmek imanla olmak demek. Ve eğer öyleyse, Le Tour de France'ın ödülü benimkine göre çok daha küçük olacak. Ben Tanrı'yla birlikte olacağım. O zaman, ruhsal disiplinler hakkında bir büyük soru sormak istiyorum. O ödül ilgili. Ruhsal disiplinleri neden yapıyoruz? Ödülümüz kesinlikle ne olacak? Hedefimiz ne olacak? Yani çok açıklamak istiyorum. Ve bugün size 3 sebep vereceğim. Çok daha fazla var ama sadece 3 vereceğim. Birincisi bu. Biz Tanrı'yla birlikte olmak isteriz, söylediğiniz gibi. En önemli nokta şu, bu yüzden tekrarlıyorum. Siz Tanrı'ya arzuluyor musunuz? Cevabı bekliyorum. Gerçekten mi? Yoksa vaz vaz geçeceğim ve biz dua edeceğiz, tamam mı? Yani sen de Tanrı'ya arzuluyorsan, Rab seninle zaman geçmek ister. İyi haberimiz var. Yani biz istiyoruz, Rab de bizimle vakti geçmek istiyor. Vahiy 3:20 öyle diyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. O güne bekliyorum. İstiyorum. Ruhsal disiplin bizi toprağa yerleştirir ve böylece Tanrı'nın bizde çalışabileceği ortam yaratılmış olur. Yoksa disiplinlerin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Amacımız böyle olmazsa neden dua ediyoruz? Neden oruç tutuyoruz? Neden derin düşünüyoruz? Anlam yok. Bizim amacımız var. Yalnızca bizi hazırla ve Tanrı'ya kapıyı açar. Birinci sebep bu. Ruhsal disiplinler Tanrı'yla birlikte olmak için kapıyı açar. Tamam mı? Anladınız mı? İkinci sebep bu. Biz Tanrı'ya benzemek istiyoruz. Tanrı bize yeni bir yürek verdi. Değil mi? Yani tamam. Eskiden onun gibi olmak istemedik. Yani yüreklerimizde yani o istek yoktu. Kendi yolumuzdan gitmek istedik. Ama Hezekiel 36:26'da yazıldığı gibi Tanrı diyor ki, size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. O zaman o istek, Tanrı gibi olmak istiyoruz. Ama hala Tanrı gibi olmak zor. Neden? Çünkü Tanrı değiliz. Ben Tanrı değilim. Maalesef diyecektim ama daha iyi. Tanrı olsun. Ona itaat etmek istiyoruz artık ama bu hayatta hala günah işliyoruz. kotu alışkanlıklar ediniyoruz. Ve nasıl kendimizi değiştirebiliriz sormamız gerekiyor. Pavlus Kolosliler mektubunda insanların günahı denetlemek için başvurdukları bazı dışsal kurallardan bahsediyor ve ekliyor. Bunların iradeye tapınma konusunda gerçekten bilgece bir görünüşleri vardır. Günahla kendi irademizle mücadele edebileceğimize inandığımız an, aslında irademize tapındığımız andır. Ve yenilmeye mahkumdur. Bir süre için başarılı görünsek de, adı üstüne görüntü, bu dışsal bir başarıdır. İçsel değildi. İrade yasayla aynı kusura sahipti. Yalnızca dış görünüşe çeki düzen verebilir. O zaman başka bir yolundan yürümemiz lazım. Hamdolsun ki çağımdayken Rab İsa sadece yeni arzuları vermedi. Aynı zamanda içsel hayatımızı değişmek için kudreti de bize verdi. Bu yüzden bize sunulan bir lütuftur bu. Romalılar 5 öyle yazıldı. Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindi. Hamdolsun. Tanrı bize ona yaklaşmamız ve kendi lütfunu almamız için araç olarak bize ruhsal disiplinleri vermişti. Çünkü Tanrı bir şey istediğinde gerekli araçlarla bizi donatır. Bu yüzden onun gibi, ona benzemek için ruhsal disiplinler araçlar gibi verildi. O iyi ve düşüncelidir. Ruhsal disiplin kendimizi Tanrı'nın önüne yerleştirerek onun bizi değiştirmesi için yol açar. Çünkü biz bunu yapamıyoruz. Çalıştık, yapamıyoruz. Yapabilseydik, o bu dinler, yani Hristiyanlığına kadar iyi olacaktı. Çünkü hepsi, yani çalışarak değiştirmek istiyorlar. Ama biz hayır diyoruz, biz bunu yapamıyoruz. Rab Tanrı bizim değiştirmesi için yol açmamız gerekiyor. Ve ruhsal disiplinler bunu yapıyorlar. Bir çiftçiyi düşünürsek, çiftçinin ekin yetiştirmek için çabası boştur. O ancak toprağı işler ve tohumu eker ve sular. Bundan sonra doğal güçler devreye girer ve ürün ortaya çıkar. Çiftçi, yani ürün çıkartamaz. Biz de aynı şekilde ruhsal tohumu ekeriz. Disiplinlerle sularız ve Tanrı'nın gücünün devreye gireceğine ve ruhsal ürünün ortaya çıkacağına iman ediyoruz. Anladım, anlattım mı? Yani biz bunu yapamıyoruz. Rab Tanrı bunları yapması gerekiyor. Galatyalılar da öyle diyor. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken, ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Hamdolsun. Tekrar bir çiftçiye düşünürsek, bir çiftçi tohumları ekmek için ekmiyor. Aa, tohum ekmeyi çok seviyorum. O zaman yapacağım. Sorun yok. Hamdolsun. Ah, ne kadar güzel ben dışarıdayım. Ah, güneşteyim, güzel. Öyle yapmıyor. Toprağı sürmek için sürmüyor. Neden? İstediğim gibi yaptım. Yok. Çiftçi bu şeyleri neden yapar? Semeresini görmek için bunları yapar. Değil mi? Ürün istiyor. Hasatı görmek istiyor. Biz de aynı şekilde ruhsal disiplinlerin hatırına yapmak için yapmıyoruz. Dua edeceğim. Neden? Sadece dua etmeyi seviyorum. kendi kendime konuşmak istiyorum. Öyle yapmıyoruz. Tanrı'ya yaklaşmak istiyoruz. Ona benzemek istiyoruz. Disiplinle amaç değil, araçtı. Anlatabildim mi? Disiplin Tanrı'nın lütuf aracıdır. Ruhsal disiplinler tam da bu noktada hayatımızı güzelleştirecek olan araçlardır. Bu cümledeki araç kelimesini unutmayın çünkü bu çok önemli. Aynı zamanda sadece bir tane disiplin değil, takım var. Her durum için uygun alet var. İsviçre çakısı gibi. Yani her istediğim bir şey uygun bir araç var. O zaman ruhsal hayatımız da aynı şekilde. Bunları öğrenmek istiyoruz. Çünkü her durumda bize yardım edebilirler. Ama kendi amaç değil, sadece araç. Tamam mı? Tamam. Tamam. Üçüncü sebep, bu çok kolay ve tarihte bunu öğreniyoruz. Rabbin her verdiği şey güzeldir. O zaman bu araçla verdiğinde aynı zamanda güzel olduğunu anladı. Ve şimdi örnek vereceğim. Dua bir araçtı. Yani Tanrı'ya yaklaşmak için. Ama dua ederken, dua edersek, çok bol bol dua edersek, dua etmeyi öğreniyoruz ve başlıyoruz ve daha dua etmeyi istiyoruz yaptığımızda. Amaç değil ama güzel bir araçtı, bir bisiklet gibi. Yani bazen bisiklet kullanmayı istiyorum ama amaç hala var. Babam çok zor bir dönemden geçti 4-5 sene önce ve bir karar verdi. Ben her gün bir saat boyunca dua edeceğim bu olay, özel bir olay için. Çünkü çok yararlı bir olay geçti. Ve o zaman başladı. Ve ilk önce çok zor oldu. Yani inanılmaz zor olmuş. Ama yaptı. Şimdi ona sorarsan diyecek ki günümde en güzel parçası dua zamanı. Çünkü yani ilk önce disiplin olarak başladı ama şimdi bir sevinç oldu. Şimdi hiçbir şey için yapmıyor. Yani anlatabildim mi? Biz de aynı şekilde. Yeah, aynı. Duanın yerine hiçbir şey yapmıyor. Dua ediyor her gün. Ve yani biz aynı şekilde yapabiliriz. Sevinç olabilir. Tamam. Siz Tanrı'yla birlikte olmak istiyor musunuz? Tamam. Onun ruhuyla dolu olarak yaşamak istiyor musunuz? Güzel. Ona benzemek istiyor musunuz? Tamam, öyle olursa nasıl yapabiliriz? İsteğimiz var ama araç lazım. O zaman birincisiyle başlayacağız. Derin düşünme. Bir tane al. Notlar yazabilirsiniz şimdi. Ben bir tane alacağım. Çünkü unutacağım. Çok verdim. Tamam, kaleminiz hazır mı? Tamam. Kaleminiz bir amaç mı? Hayır, bir araçtı. O zaman lazım ama hedef değil. Tamam. Derin düşünme. İlk önce derin düşünme nedir? Bugün yaşadığımız dünyada, teşekkür ederim. Evet. Yaşadığımız dünyada derin düşünme deyince aklınıza neler geliyor? Meditasyon. Aynen. Yani hepimiz öyle düşünüyoruz. Meditasyon gelmektedir. Bu zihni boşaltıp fiziki dünyadan kopmak anlamına gelen bir doğu felsefesini içerir, değil mi? Evet. Ama biz kutsal kitaptaki derin düşünmeden bahsedeceğiz ve bu farklıdır. Böyle ayırmak ihtiyacını hissettim. Çünkü bizim konuşacağımız derin düşünme meditasyonun tersine zihni boşaltmak değil, doldurmaktır. Evet. Evet. Elbette ne? Tanrı'yla. Tanrı'nın düşünceleri olsun. Tanrı'nın sözleri olsun aklımızda. Kutsal kitapta derin düşünmeye ilişkin iki İbranice sözcük kullanılmış. Tanrı'nın sözünü dinlemek, onun işleri üzerine düşünmek. Tanrı'nın işlerini yapmak gibi anlamları vardı. Her seferinde Tanrı ile karşılaşma sonucunda değişen davranışlar sergileniyor. Yani Mezmurlar 119 öyle diyor birkaç ayet. Ne kadar severim yasını. Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Sakınırım her kötü yoldan. Senin sözünü tutmak için ayrılmam hükümlerinden. Çünkü bana sen öğrettin. Oh, istiyorum. Kutsal yazılar hakkında Tanrı'ya onun harika işlerine odaklanarak derin derin düşündüğümüzde onun sesini duymaya başlarız. Ve hatırlıyor musunuz o son ilahi, söylediklerimiz ilahi? Bana bir ses duyarım, gel çocuğum. Yani derin düşünürsek o sesi duymaya başlarız. Yani bazen ilahileri söylüyorum ve bu doğru mu diye düşünüyorum. Çünkü ben çok mantıklı biriyim. Ve yani gerçek onu inanıyorum ya. O ilahi inanıyorum. O ses duyabiliriz. Rabbin sesi. Ama disiplin ile geliyor. Neredeydim? Tamam. Evet, onun sesini duymaya başlarız. Çünkü o bizi seviyor. Ve bizimle konuşmak istiyor. Yani Vahiy 3:20 hatırlıyor musunuz? Kapıda çalıyor Rab. Bizimle yemek yemek istiyor Rab. Kutsal kitapta öyle yazıldı. Hamdolsun. Adem ve Hava ile Tanrı'yla konuşuyorlar. Birlikte vakit geçiyorlardı. Daha sonra tabii ki günaha düştüler ve insanın Tanrı'yla ilişkisi bozuldu. Ama Tanrı kendi planından vazgeçmedi. Yok, onlarla tekrar birlikte bir yol açacağım dedi. Ve bu yüzden Rabisa Çamata öldü. Ve o ilişki tekrar bağladı, kurdu bizim için. O zaman biz onun huzuruna gelebiliriz. Bir şekilde bu dünyada, gelecek dünyada yüz yüze olacak. Harika değil mi? O zaman derin düşünmeye başlayalım. Peki pratik olarak nasıl yapabiliriz? Kesin kurallar olmamakla birlikte bazı önerilerde bulunabiliriz. Öncelikle buna her gün, yani kısa bir zaman ayırmakla başlayalım. Kısa başlayalım. Yani bisiklet kullanmayı ilk günde 150 kilometre gitmeyi düşünürsen delisin. Ama yavaş yavaş başlıyoruz. O zaman yarın uygun ise 10 dakika ile başlasın. 5 dakika ile başlasın. Yani yapabildiğime kadar. Tamam, çok pratik bir şekilde neler yapabildiğimizi anlatacağım. İlk önce dua et. İlk önce dua et. Kutsal Ruh, Rab Tanrı, seninle buluşmak istiyorum. İnanıyorum ki sen de benimle buluşmak istiyorsun. O zaman bu zaman ayrılıyorum. Gel ya Rab. Çok kolay, çok basit ama amacımızı Tanrı'ya söylüyoruz. Kendimizi hatırlatıyoruz. ve soruyoruz. Ondan sonra uygun zamanı bu. Uygun zaman olsun. O zaman ne zaman yapabilirim? Özel saat var mı? Yok. Sizin hayatınıza göre düşünmelisiniz. O zaman tek başına olabildiğin zaman olsun. Fazla geç olmasın, yoksa uyuyacaksınız. Yani biz bu ruhsal disiplinler ama biz insanız. Anlıyorum. Çok komik bir hikaye var. Ben yaşam grubundaydım ve biz konuşuyorduk ve bir hanım, siz bunu yaşadınız mı? Bazen yere kapanıyorsun, dua ediyorsun ve ondan sonra uyanıyorsun. Ve hepimiz hayır dedik, çok mahcup olduk. Ondan sonra çocuklarım geldi ve şimdi anlıyorum. Neyse, fazla geç olmasın. Ama yani tek başına bir zaman olsun ve belli bir zaman olsun. Ben bu dakikalarda yapacağım. O zaman notlarında ne zaman yapabilirim? Kendin için yazabilirsin. Hey, bravo. Yarın, belki yarın saat 10'da. Ya da salı günü yemek yedikten sonra. Böyle bir şey. Tamam. Uygun yeri bul. Sessiz bir yer olsun. Televizyon olmasın. Yani inanılmaz. Bazı kişi bana diyor ki, ben televizyon açıkken ben dua edebilirim. İnanmıyorum onlara. Kimse onu yapamaz bence. Ama neyse. Sessiz bir yer olsun. Dikkatini dağıtan şeylerden uzak bir yer. Ben ofisimi kullanıyorum. Çünkü kapı kapatabilirim. Güzel. Telefonumu dışarıda bırakıyorum. Yani telefon varsa çalacak kesinlikle. Ve iyi yani. Benim için zor çünkü kutsal kitap telefonumda oldu. Bu yüzden yani fiziksel gerçek kitap almam gerekiyor bu zamanlarda. Neyse. Kapıyı kapatıyoruz. Uygun yerde bulunuyoruz. O zaman nerede yapabilirim? Düşün biraz. Nerede yapabilirsiniz? Hem de uygun duruşumuz olsun. Ya bazı kişi meditasyon yaptığınız. Öyle olmasın. Yani en önemli şey rahat olsun. Yani Tanrı'ya odaklamak istersek rahat bedenimiz olması gerekiyor. Yoksa dikkatimiz çekecek. Anlatabildim mi? Özellikle ilk başladığında. O zaman iyi bir koltukta oturabilirsin ve düşünebilirsin. Anlatabildim mi? Yani biraz tecrüben olduğunda daha zor yerlerde yapabilirsiniz. Ama ilk önce bisiklet kullandığınız ilk defa gibi, yani düzgün bir yerde olsun. Arabalar olmasın falan. Öyle yapmak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Tamam. O zaman uygun duruşumuz ne olacak? Oturacağım. Güzel koltuğumda. Söyleyebiliriz. Kahvemde olacak. O da olabilir. Sorun yok. Hem de. Tamam. Ondan sonra neyi düşünelim? Tanrı'yı düşünelim tabii. Aklımız Tanrı'yla doldurmak istiyoruz. Ama nasıl olabilir? Çünkü Rab çok büyüktür. Çok düşünebiliriz. Nasıl yani pratik bir şekilde yapabilir miyiz? Tamam, öyle söyleyeceğim. Slide olacak. Belki. Evet. İlk önce birinci biçim kutsal kitabı okuyup yazıları düşünebiliriz. Yani çoğumuz kutsal kitabı okuyoruz değil mi? Kutsal kitap okuyan var mı? Hepiniz evet diyeceksiniz çünkü yoksa çok utanç olacak ama sizi inanıyorum. Tamam ama ben ise özellikle gençken Yani hızlıca okudum çünkü bitirmek istedim. O derin düşünmek değil. Yani o yazıları düşündük mü? Yani bir ayet okumak, ondan sonra düşünebiliriz. İki ayet olabilir. En fazla bir bölüm, kısa bir bölüm olursa. Yani bir örnek vereceğim. Mezmur mesela. Mezmur 23 biliyorsunuz değil mi? Rab çobanımdır. Evet. Ama ona derin düşündük mü o mezmura? Ayet 5 diyor ki, düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Bu ne demek? Düşündünüz mü bu ayeti? Yani derin düşündünüz mü? Düşmanlarım kim? Bir kişi mi? Olabilir. Bazı düşmanlarım var. Bir yani şeytan mı? O da var. Ya da hisler, korku. O da bir düşman olabilir. Şu anda düşmanlarım neydi? Düşündük. Yani gerçekten onların önünde rahat yiyebilir miyim? Rahatça. Oh, şeytan varsa sofrada oturabilir miyim? Ben düşünüyorum ben. Hayal ediyorum. Onların tepkisi ne olacak? Yani bir kişi olursa, benden nefret eden bir kişi olursa belki kıskançlık olacak. Ya da belki anlayacak, ben ona davet ediyorum. Şeytan olursa, yani onun öfkesi olacak galiba. Nasıl yapabilir benim önünde? Öyle olursa, ona hazır mıyım? Hem de Rab ne kadar büyük ki şeytan uzak kalabilir, tutabilir, beni koruyabilir. Ve yani şimdi ben yiyebilirim. Rab gerçekten o kadar büyük mü? Neden başıma yağ sürer? Düşmanların ne diyor bu? Onlar ne anlıyorlar? Kutsalım ama aynı zamanda belki Rab'in otoritesini bende geldi. Belki şimdi korkum olmayacak. Yani düşünmeliyiz. Anlatabildim mi? Yani bir ayette, her ayette çok sorular var. Kutsal kitabın en kısa ayet nedir? İsa ağladı. O ayette aylar boyunca düşünebiliriz. Gerçekten. En kısa ama derin oldu. O zaman yani Kasem taşıyorsa o savruk mu? Suçlu olacak mıyım? Galiba değil. Ama düşünmeliyiz. Aynı zamanda Tim temizleyecek. Ben temizlemem lazım mı? Taşıyorsa. Hayalinde ayetleri araştır. Keşfet. Anlatabildim mi? Biz derin düşünmek istiyoruz. Ve Tanrı senin içinde çalışacak. İmanımız var. Yani o tohum ekliyoruz, sülüyoruz, derin düşünüyoruz. Rab Tanrı çalışıyor bizim içimizde. Luka 24, 45 ayet böyle diyor. Bundan sonra İsa öğrencilere üfladı bundan önce. Kutsal ruh verdi. Ve şimdi bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Biz de İsa'nın öğrencileriyiz. Biz de kutsal ruh çalışıyor. Bu yüzden bizim zihinlerimizi açmasını bekleriz. Ama okumazsak, düşünmezsek nasıl olacak? Tamam. O birinci biçim. O zaman neler yapabilirim? Birincisi, kutsal kitabı düşünebilirim. Öyle bir şekilde ya. Benim Türkçesinden daha iyi yazabilirsiniz. İkinci biçim. Verip al diyeceğim. Verip al. Tamam mı? Çok basit ama çok güçlüdür. Ben bunu yapıyorum zaman zaman. Bir dakika düşünüyorsun. topluyorsun. Hayatında rahatsız edici şeyleri aklına getiriyorsun. Ve ondan sonra kısa bir dua ile düşündüğün şeyleri Rab'e veriyorsun. Rab, rahatsız edici şeyler bunlar. Hepsini sana veriyorum. Örnek vereceğim, hayatında bir günah varsa, belki başka birine karşı acılığın var. O acılık Rab'e veriyorum. Ve yani öyle, Rab, anaya karşı acılığım var ama bu doğru değil, o acılığı sana veririm diye dua edebiliriz. Bu doğru değil, bazen doğru olabilir, özellikle ilk evlendiğimizde. Ama şimdi doğru değil, bir örnek oldu, merak etmeyin. Yani başka bir örnek, korku olabilir. Rab'e ver, ya Rab, param olmadığı için ve kira nasıl ödeyeceğimi bilmediğim için korkuyorum ama sana veriyorum. Ve veriyoruz, dua ediyoruz. Dua ederken bedenimizle yapıyoruz. Yani beden diliyle yapıyoruz. Veriyorum. Anlatabildim mi? Ondan sonra birkaç dakika boyunca bekleriz. Sessizce bekleriz. Bir şey söylemiyoruz. Sadece bekliyoruz. 5 dakika, 3 dakika olsun sessizce. Aklında yani sadece Tanrı nasıl biri olduğunu düşünüyoruz. Bekledikten sonra tekrar dua ediyoruz. Rab'dan alma ağzımızı simgelemek için kollarımızı açıyoruz. Ve bu kez şöyle dua ediyoruz. Ana için yüreğimde acılığın yerine sevgi ver. Ya onu almak istiyorum. Ya da korkunun yerine güven ver. Sevinç ver. Ne istiyorsun? Söylüyorsun. Ve bedenimizle yapıyoruz. Ve tekrar bekleriz. Ve bu defa Rab'in ne söylemek isteklerine bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki biz tohum ekledik, suladık. Bir şey gelecek. Yani çiftçinin imanı var. Hasat olacak. Bir tek olacak. Biz de imanımız var. Rab bizimle konuşmak istiyor. Zaman veriyor. O zaman benimle konuş. 6 ay önce çok zor bir duruma karşılaştım. Ne yapacağımı hiç bilmedim. Yani benden çok daha büyüktü. Ofisimde Anna galiba bana duydu. Ben çağırarak, bağırarak böyle yaptım. Rab, bu benden çok daha büyük. Gücüm yok, zayıfım, küçüğüm ben. Ama sen büyüksün. Sen iyisin. Dünya her şey gücü yeten Rab'sin. Bunu inanıyorum. O zaman sana atıyorum. Yani vermedim, attım. Çünkü o kadar acelim vardı. Ve ondan sonra, ve Rab bana bir şey vermek istiyorsan alacağım. Ama lütfen küçük olsun. Böyle dua ettim. Yani ihtiyacım vardı. Ve kesinlikle Rab benimle konuştu, cevap verdi. Rab'e bekliyoruz, iyi olacak. Tamam, 3. biçim, çok kısaca anlatacağım. Yaratılış üzerinde düşünmektedir. Bir ayet var, slide var. Evet. Bu benim için çok zor. Bundan hoşlanmıyorum. Ama bazı kişi çok seviyorlar. Ben mühendisi olduğum için zor buluyorum. Ama yani Evelyn Underhill yazdığı gibi kendi yaratıklarında keşfedilmesi. Ve bu doğru. O zaman uygun bir yer bul. Dışarıda olacak büyük ihtimalle. Ve dikkatinizi yaratılış üzerinde toplayın. Ağaçlara bakın. Böyle gibi olan varsa ona bakabilirsiniz. Ya da bir çiçek alıp bunun güzelliğini zihninize ve yüreğinize işleyin. Wow. Nasıl? Nasıl bir şey? kuşları dinleyin. Bunlar yani Tanrı'nın habercileridir. Ya da toprak üzerinde gezinen küçük yaratıkları gözleyin. Yani Süleyman Özdeşlerinde ne diyor? Ant. Ant bak. Bak yani düşün. Öyle diyor. Yani bu. Bunu yaparak Tanrı'ya yaklaşıyoruz. Bunlar elbette ufak eylemler ama sessizce dinlemek istersek Tanrı'nın bize bu yalın biçimler aracılığıyla nasıl ulaştığına tanık olacağız. Tamam mı? O zaman deri düşünme çok yardımcı bir araç olabilir. Çok kullanılmış bir araç olabilir ama yapmamız gerekiyor. Şimdi yapabilir misiniz acaba? Yani o kadar anlattım mı? Yarın ise yapmak isteseydin yapabilir misin? O zaman yapın. Tamam, sonunda bitirek. Bu kitabı okuduk lider takım olarak. Ve Richard Foster'ın Yaşasın Disiplin ve ruhsal gelişimin yolu altında. Ve bu çok faydalı bir kitaptı. Haftaya bu kitaptan girişi fotokopi kopi çekecek ve herkese vereceğim. Sadece girişi ama bu kitap Greenhouse web sitesinden alabilirsin galiba. Yani birkaç cümle okumak istiyorum bitirerek. Çünkü çok faydalı olarak. Derin düşünme etkinliğiniz ilk başta anlamsız gibi görünse de cesaretiniz kırılmasın. Ruhsal yaşam ilerlemeye yöneliktir. Ruhun Himalayalarına tırmanmadan önce daha aşağıdaki yamaçlarda gezinerek deneyim kazanmak bilgece bir yaklaşım olur. Kendinize karşı sabırlı olun. Üstelik daha önce hiçbir eğitim almadığınız bir konuda disiplinli yaşamaya öğreniyorsunuz. Bu konuda kültürümüz de bize yardımcı olmaktan uzaktı. Dolayısıyla akıntıya karşı kürek çektiğinizi hissetseniz bile yüreklenin. Göreviniz son derece önemlidir. Derin düşünme disiplini üzerinde söylenecek daha çok şey var. Derin düşünme tek başına bir eylem değildir. Başlayıp bitirebileceğiniz bir görev değildir. Derin düşünme bir yaşam biçimidir. İçsel derinliklere daldıkça sürekli öğrenecek ve gelişeceksiniz. Amin.